أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها فنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Şerik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günlerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını eğitirken, onları terbiye ederken kullanmış olduğu metotlardan birisi de muhatabına değer vermesi, aynı zamanda bu değeri ifade etmek üzere de muhatabının seviyesini dikkate almasıdır. Efendimiz kendisine gelen, hitap ettiği, konuştuğu insanların durumuna göre onlara anlatırdı, söz söylerdi, cümleler kurardı, örnekler verirdi, belki espriler yapardı durumuna göre. Dolayısıyla bir gelen kişi bir hanım ise onun anlayacağı dilden, gelen bir erkek ise onun anlayacağı dilden, bir çocuksa yine onun anlayacağı dinden, bir yaşlı kimse ise onun anlayacağı dinden konuşurdu Efendimiz Aleyhisselam. Gelen birisi eğer bir çiftçi ise, tarlayla, ağaçla meşgul oluyorsa ona o ilgilendiği alandan misaller verirdi. Ama eğer gelen kişi diyelim ki ilimle meşgul oluyorsa, siyasetle meşgul oluyorsa yine ona da ilgi duyacağı efendim konulardan bahsederdi. Muhatabının durumunu, muhatabının seviyesini, muhatabının ilgili olduğu alanları, meslekleri de dikkate alarak hitap ederdi. Gelen kişi bir başka Arap kabilesindense, farklı bir lehçe kullanıyorsa, o lehçeyle Efendimiz Aleyhisselam merhaba derdi, selam verirdi ve hitap ederdi. Gelen kişinin ailesini, efradını, onları sorardı gibi muhatabın seviyesini, durumunu dikkate alarak muamele etmek Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın terbiyede, eğitimde, öğretimde ciddiyetle takip etmiş olduğu ve bize örnek olduğu bir husustur. Bunu görebiliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak insanların dilleri ve renkleri gibi kabiliyet ve istidatlarını da farklı farklı yaratmıştır. Hiçbir insanın aynı ile bir benzeri, aynısı bulunmamaktadır. Bu bakımdan terbiye ve tezkiye edilecek insanların akıl, idrak, kavrayış seviyeleri, hissiyat dünyaları, duyguları, düşünceleri büyük farklılıklar arz etmektedir. Yani ne kadar insan varsa o kadar farklı bir duygu, düşünce söz konusu olabilmektedir. İnsanların bu farklılığının eğitimde dikkate alınmasını tembih sadedinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya, "Ey İbni Abbas, insanlara akıllarının almayacağı bir söz söyleme. Zira böyle yapman fitneye düşmelere sebep olur." tavsiyesinde bulunmuştur. Yine bir hadis olarak bize nakledilen bir söze göre, "Nahnul enbiya'u umirna en nükellimen nase ala kadri ukulihim." İyi hadis-i şerif veyahut da efendim onların halini bize aktaran bir tespit diyebiliriz. Biz peygamberler insanlara akılları nispetinde, akılları yani anlayacakları şekilde konuşmakla emrolunduk. Dolayısıyla burada güzel bir ölçü ortaya konmaktadır. Bu sebeple Hazreti Ali diyor ki, insanlara anladıkları şeyleri söyleyin, anlamadıklarını da bırakın, siz Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz demektedir. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz, burada hepimizi çok ilgilendiren çok önemli bir prensip üzerinde duruyoruz. Yani mesela kızgınlık zamanında, muhatabımız diyeyim çok kızgın olduğu bir zamanda ona bir şey söyleyecek olsak, aslında normalde kızgın olmadığı zaman söylediğimizde tepki göstermeyeceği bir şeye o kızgınlık anında çok büyük tepki gösterir. Çünkü onun durumu o sözü anlayacak ve o sözün yerini yapacak durumda değildir. Bir diyelim ki kızgın halde bir çocuğa diyelim ki bir ayet okuyoruz, bir hadis okuyoruz. Doğru değil. Çünkü o çocuğun, o gencin o anda psikolojisi yerinde değildir. Muhakemesi yerinde değildir. Aklını düzgün kullanabileceği bir pozisyonda değildir. Öfkelenmiştir. Böyle bağırıp çağırıyor. Şimdi ona biz bir ayet okuduğumuz zaman, Allah korusun, bak Hazreti Ali Efendimiz ne güzel ifade ediyor. Siz diyor Allah Resulü'nün yalanlamanı ister misiniz? Bir ayet söylersin o pozisyonda. Der ki ya istemiyorum ayet, Kur'an bana onların efendim okuma. Yok böyle bir şey falan. Yani muhakemesi yerinde olmadığı için o öfkeli haliyle verdiği tepkiyle Allah korusun inancına bir zarar gelebilir. Onun için bendenizin, fakirin bir espri olarak alabilirsiniz bunu. Diyorum ki hanımlarımıza böyle uygun olmayan bir zeminde ve zamanda bazı ayetleri hatırlatmayalım. Bazı ayetleri okumayalım. Allah korusun onların inanç bakımından zarara girmelerine sebep oluruz. Diyelim ki karşılıklı diyelim böyle bir tartışma zemini oldu. Yani bir sıkıntı var, tartışıyoruz. Geliyoruz diyelim hanıma, işte diyelim ki Allah Teala ne 4 kadınla evlenmeye müsaade ediyor. Nisa suresi 3. ayet-i kerimeyi okuyoruz. Ya zaten normal orada düşünebilecek ve normal konuşma bir hali yok kadıncağızın. Böyle bir durumda ayet-i kerimeye karşı getirdiği zaman dinlemiyorum, istemiyorum böyle bir ayet diyerek Allah korusun dinden çıkmasına bir sebep olabiliriz. Dolayısıyla burada hitap ettiğimiz insanlar, konuştuğumuz insanların halini, akli seviyesini, duygularını, düşüncelerini çok hesaba katarak hitap etmemiz lazım, konuşmamız lazım. Bunlar belki çok özel örnekler oldu ama çarpıcı örnekler olması açısından önemli. İşte Peygamber Efendimiz baktığımız zaman hep o kişilerin anlayış seviyelerini dikkate alarak hitap ettiğini, örnekler verdiğini, cümleler kurduğunu görüyoruz. Bunun da örneklerini zaten ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşmış olacağız. Miktam bin Madi Kerbisi şöyle demektedir. İnsanlara Rablerinden bahsettiğiniz zaman onlara anlaşılmaz ve güç gelen şeyler söylemeyin. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayete göre ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, senden duyduklarımızın hepsini haber verelim mi diye sordular. Senden duyduklarımızın hepsini, bir şey anlatıyorsunuz, bir müjde veriyorsunuz bize, hoşumuza gidiyor. Gidelim işte evimizde, barkımızda, arkadaşlarımızda, gördüğümüz her yerde, kabilemizin yanına gittiğimiz zaman senden duyduğumuz o sözleri olduğu gibi hemen söyleyelim mi, haber verelim mi? Efendimiz Aleyhisselam evet. Ancak bir topluluğa akıllarının almayacağı bir şeyi anlatmanız hariç, çünkü bu durum bazılarının fitneye düşmelerine yol açar buyurdu. Bu uyarıdan sonra İbni Abbas Hazretleri bir topluluğa herhangi bir hususu izah ederken bazı şeyleri iman olarak anlatırdı. Bazıları açık söyler, bazıları eğer yanlış anlaşılacaksa imalı söyler, bazılarına hiç bahsetmezdi. İbni Ebu Müneyke diyor ki, bana bazı şeyleri izah etmesi için İbni Abbas'a mektup yazdım. O bazı şeyleri benden saklayıp yazmıyordu gıyabımda. O samimi bir evlattır. Onun için pek çok şeyi seçip ayırıyorum. Bazı şeyleri de ondan gizliyorum demiştir diyor. Öyle duydum diyor. Öyle dediğini. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye ve tezkiye faaliyetlerinde bu kaideyi, yani muhatabının seviyesini, durumunu dikkate alma kaidesini tesirli bir şekilde tatbik ettiği ve pek güzel numuneler sergilediği müşahede edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken, sohbet ederken dinleyenlerin ve soru soranlar seviyelerine son derece dikkat ederdi. Herkese anlayışına göre hitap ederdi. Öğrenmeye yeni başlamış olanların durumlarını göz önünde bulundurur, daha ileri seviyeye gelmiş olanlara öğrettiklerini onlara öğretmezdi. Herkesin isteğine onu ilgilendiren kısmı ve ihtiyacı kadarıyla mukabelede bulunurdu. Bakalım örneklere bakalım şimdi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre bir adam Peygamber Efendimizin yanına giderek hicret ve cihat etmek üzere sana biat ediyorum. Bunların sevabını Allah'tan dilerim dedi. Ya Resulallah, sana şimdi biat ediyorum. Hicret etmek gerekiyorsa hicret edeceğim. Falan yere git. Hicret et dersen edeceğim. Savaş var, gel savaş. Cihat var dersen efendim cihat edeceğim. Bana neyi emredersen onu yapmak üzere sana biat ediyorum. Söz veriyorum. Efendimizle biatleşiyor ve ahitleşiyor. Ve bunların sevabını da Allah'tan isterim. Resul-i Ekrem Efendimiz ona, o kişiye ana ve babandan hayatta olanlar var mı diye sordu. Adam evet, her ikisi de hayatta dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan sevap kazanmak istiyorsun değil mi diye sordu. Adam evet deyince ana ve babanın yanına dön, onlara iyi bak buyurdu. Buhari Cihat, Müslim 1 hadis-i şerifi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatındaki ölçüler çok yüce ölçüler, değerli ölçüler, hayatın gerçekleriyle %100 mutabık olan ölçülerdir. Efendimiz hiçbir zaman orada bir düzensizlik, bir uyumsuzluk olmaz Efendimiz'in hayatında. Çünkü o hayat, Efendimiz'in hayatı ve sözleri Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu hayattır ve sözlerdir. Orada Allah'ın muradına ters bir şey olması mümkün değil. Yani yaşlı anası babası var kişinin, bakıma muhtaç, bakacak kimse yok. Onlar perişan evde böyle. Bir yudum suya, bir lokma ekmeğe muhtaç ve hastalar. Adam kalkıyor hicret edecek veya da cihat edecek, savaşacak. Tamam, hicret de önemli, cihat da önemli, Allah'ın her emri önemli ama anne babaya bakmak da, onun ihtiyacını görmek de en az hicret ve cihat kadar önemli. Orada Efendimiz Aleyhisselam bırakın halleri varsa görsünler, işte ölürse ölsünler. Benim için önemli olan cihattır, hicrettir dersem yapacaksın değil mi Efendimiz Aleyhisselam? Anne babaya bakman hicretten de cihattan da çok önemli. Senin durumun, halin böyledir. Git onlara bak, anne babana efendim iyilik yap. Allah sana efendim hicret etmenin ve cihat etmenin de sevabını verecektir buyuruyor. O kişinin hali, durumu bu. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle gelip de cihat etmek isteyenlere bakıma muhtaç annen var mı baban var mı diye sorduğu, eğer varsa o kişiye müsaade ettiği git annene bak babana bak dediği örnekleri de başka örneklerde yine vardır kıymetli dinleyenlerimiz. Burada işte bazı örgütler işte bakıyoruz alıyor efendim çocuğu annesine babasından koparıyor, kızdır oğlandır, yani annesi öldü mü kaldı mı ailesi ne durumda hiç bakmadan araya bir mesafe koymak suretiyle mühim olan bizim davamızdır, mühim olan bizim hizmetimizdir falan diyerek böyle nice acı hadiseler yaşanmıştır ülkemizde. Yani hizmet adı altında, halbuki Efendimiz Aleyhisselam hem o hizmetleri yapmıştır, ne hicretten ne cihattan geri kalmamıştır. Bütün işleri yapmış, yaptırmıştır. Ama onları yaparken detay gibi gözüken hususları da asla ihmal etmemiştir. Bakıma muhtaç diyeyim ki efendim anneler, babalar, yetimler, onların ihtiyaçları ve onların karşılanmasına da ayrıyeten özel bir ihtimam göstermiştir. Fahri Kainat Efendimiz hicret ve cihada o kadar ehemmiyet vermesine ve ümmetini buna teşvik buyurmasına rağmen sual soran kişinin hususi durumunu nazara dikkate alarak bu kimsenin anne babasına hizmet etmesinin hicret ve cihattan onun için, o kişi için hicret ve cihattan daha önemli olduğunu bildirmiştir. Git anne babana bak, sevabını da Allah sana verecektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bana öğüt ver. Evsini ya Resulallah. Bana bir nasihatte bulun, tavsiyede bulun, öğüt ver. Peygamber Efendimiz ona la tağdap, kızma buyurdu. Öfkelenme. Adam sözünü birkaç kez tekrar etti. Efsini, efsini dedi. Efendimiz aleyhisselam her seferinde la tağdap, la tağdap, la tağdap. Aynı şeyi tekrar ediyor. Öfkelenme. Halbuki Efendimiz o kişiye yapacağı yüzlerce nasihat var. Namazını kıl der, anne babana bak der, merhametli ol der, affedici ol der, işte efendim kimsenin hakkını yeme der. Yani tavsiye edici o kadar güzel şeyler var ki yüzlerce, binlerce nasihat Efendimiz verebilir. Hadi diyelim ki birincisinde öfkelenme dedi. Adama öfkelenmemesi gerektiğini nasihatinde bulundu. Diğerlerinde ikinci, üçüncü efendim şeyler söyleyebilir. Ama Efendimiz ısrarla adam kaç defa söylese söylesin la tağdap nasihatını tekrar edip duruyor. Niye böyle buyuruyor Efendimiz aleyhisselam? Büyük ihtimalle bu kişide öfke baskı galip olduğundan Efendimiz onun bu yönünü terbiye etmek istemiştir. Şimdi bakıyor Efendimiz ya röntgen gibi hemen adamın ruh halini görebiliyor. Duruşundan, bakışından, konu. Hatta evsini ya Resulallah derken bile Allah bilir. Biraz böyle öfkeli de söylemişti olabilir o kişi. Yani dile getirirken bunu. Bazen böyle öfke yüklü efendim. Tipler, karakteri olabiliyor. Bakıyor ki Efendimiz bu haliyle bu adam başka hiç yapmış yapması mümkün değil. Ama öfkesine hakim olması lazım ki diğer iyilikleri yapabilsin. Onun durumuna uygun bir nasihatte bulunuyor Efendimiz aleyhisselam. Her seferinde la tağdap, la tağdap diye efendim onu ikazda bulunuyor. Peygamber Efendimizin bir bedevi ile arasına geçen şu hadisede yine Efendimizin insanlara seviyesine uygun tarzda hitap etmesinin güzel örneklerinden bir tanesidir. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre bedevinin biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ey Allah'ın Resulü, bana işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle. Söyle, onu işleyeyim, yapayım, cennete gireyim. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Tevhid. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. İnanç ve ibadetler bakımından farz olanları ona hatırlattı ve öğretti. Bedevi, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu söylediklerine hiçbir şey ilave etmem. Yani bunları yaparım, başka bir şey de efendim fazlasını yapmam, eksikte bırakmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber Efendimiz aleyhisselam ona cennetlik birini görmek kimi sevindirirse şu kimseye baksın buyurdu. Burada bedevinin seviyesi ve sergilediği tavır karşısında Efendimizin yaklaşım tarzı ve uyguladığı öğretim metodu dikkat çekicidir. Peygamberimiz bedevinin o sözüne karşılık mesela bu dini bir meseledir, bunu yaparım, bunu yapmam demek olmaz, daha dikkatli ol şeklinde bir karşılık da verebilirdi. Fakat Allah Resulü böyle yapmamış, onun anlayış seviyesini hesaba katmış, hatta onun dediğini yaptığı takdirde cennete gireceğini de müjdelemiştir. Bu kadar. Onun anlayacağı bu. Anlayacağı değil bu. Yapabileceği de bu. Efendimiz Aleyhisselam onu en kısa yoldan öğretmiş, tavsiye etmiş ve eğer dediğini yaparsa cennete girecektir diye de efendim ashabına bunu bildirmiş. Cennetlik birini görmek kimi sevindirirse şu kimseye baksın. Böyle yaparsa cennete girecektir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah kurtuluş nerededir diye sorunca Allah Resulü onun haleti ruhiyesine ve ihtiyacına binaen diline sahip ol. Fitneler ortalığı kapladığında evine sığın ve günahların gözyaşı dök buyurmuştur. Ona da o gelen kişiye Ukbe bin Amir Efendimiz diline sahip olmasını, Demek ki onun daha çok ihtiyacı var. Ve fitneler ortalığı kapladığında, işte Hazreti Osman Efendimiz zamanı ve daha sonraki süreçlerde eğer yaşarsan evine sığın, daha çok evinde ol. O fitnelere bulaşmamaya çalış ve günahlarına gözyaşı dök buyurmuş. Olur, insan günahları olabilir. Gözyaşı onların yıkanmasına ve temizlenmesine vesile olacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulüne sorulan benzer sorulara farklı cevaplar vermesi muhatabın seviyesi ve durumu ile yakın alakalıdır. Bazen mesela soruyor, "Efdalül amali nedir ya Resulallah?" diyor ki, "Vaktinde kılınan namazdır." Namazı Efendimiz öne alıyor. Bir başka sahabe soruyor, diyor ki, "Allah yolunda cihattır." Çünkü onun biraz böyle cihat etme yönünde teşvike ihtiyacı var. Bir başka sahabe soruyor, diyor ki, "Efendim anne babaya iyiliktir." Soru aynı. Yani Efendimiz'e sorulan eyyül e'mali efdalu, yahut da efendim amellerin en fazileti hangisi, soru aynı ama Efendimiz'in o muhataba vermiş olduğu cevaplar birinci şıkkı fark ediyor. Normalde hep aynı şıkları söylemesi lazım. Yani orada bir değişiklik olmaz. Yani eğer namaz cihattan çok daha faziletliyse diyelim ki ibadet olarak, Efendimiz her sorana namazı birinci sırada söylemesi uygun olurdu. Ama muhatap değişince soru aynı olmakla beraber Efendimizin verdiği cevaplarda farklılıklar oluyor. İşte burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği bu cevaplar muhatabın seviyesi ve durumu ile alakalı olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem herkese ihtiyacı olanı veya henüz öğrenmediği İslam'ın temel hükümlerinden birini yahut tatbike iştiyaklı olduğu bir hususu veya soru sorana uygun olan şeyi söylemiştir. Bazen de şartların durumuna göre cevap vermiştir. Zira bütün beşeriyetin muallimi, mürşidi ve hidayet rehberi olan Fahri Kainat Efendimiz nübüvvet, firaset ve basiretiyle kimin ne ihtiyacı olduğunu anında fark eder ve ona göre muamelede bulunurdu. Bu Efendimizin haliydi. Efendimizin firasetiydi, onun diyeyim ki efendim maharetiydi. Ama kıymeti dinleyenlerimiz, Efendimiz kim? Efendimiz bizim örneğimiz, üsve-i hasenemiz. Dolayısıyla Efendimizin bu uygulamalarını, bu sünnet-i seniyyesini, bu metotlarını bizim de detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde öğrenip güzelce yerli yerince uygulamamız lazım. Her insanı anlayacağı dilden, her talebi anlayacağı dilden konuşmamız, onu hayra, iyiliğe yönlendirmemiz lazım. Böyle yaparsak eğitim ve öğretim faaliyetlerimizde daha muvaffak oluruz, daha başarılı oluruz. Bugün hep şikayet ediyoruz. Yani talebeyi sahip çıkamıyoruz, yönlendiremiyoruz, istediğimizi öğretemiyoruz, çalıştıramıyoruz gibi böyle şikayetlerimiz var. Bu bitmez tabii. Yani milyonlarca öğrencinin olmuş olduğu bir eğitim sisteminde bu tür şikayetlerimiz bitmez, mümkün değil. Ama orada acaba bizim bir eksiğimiz var mı, hatamız var mı, oraya bakmamız lazım. Eğitim, öğretim metotları açısından o eksikleri gidermek lazım. Ve talebeye en etkili eğitim, öğretim metotlarını uygulayarak muvaffak olmaya çalışmamız lazım. Cenab-ı Hak hepimizi bu konuda muvaffak kılsın, başarılı kılsın inşallah diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.